Dünden Yarına Türkiye.
İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye programına hoş geldiniz. Bu akşam bir süredir devam ettiğimiz anayasa ve hükümet sistemleri tartışmasına Faruk Bilir Hoca'nın katkısıyla devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ben Deniz Murat Yılmaz. Faruk Bilir Hoca ile beraber geçtiğimiz programlarda hem anayasa tarihimizden bahsettik hem de hükümet sistemleri nedir, burada hangi prensiplere dikkat edilmeli, birbirinden ayrıldığı noktalar nedir, bu bahisleri ele almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta özellikle kuvvetler ayrılığı meselesi etrafındaki tartışmalardan bahsettik. Burada işte parlamenter sistemin yasama ve yürütme arasındaki ayrılığı yumuşattığından, bazen ortadan kaldırdığından bahsettik. Burada arkadaki çoğunluk, parti veya partiler marifetiyle kurulan koalisyonlardan bahsettik. Aslında burada belki hocam şu noktaya girmeliyiz. Bu ihmal ediliyor genellikle. Bu sistem başkanlık da olsa, parlamenter hükümet sistemi de olsa siyasi partiler marifetiyle hayata geçiyor. Yani temsili sistemin kaçılmaz, hani anayasal ifadesiyle vazgeçilmez aktörlerinden birisi siyasi partiler. O yüzden de hani siyasi partiler sistemi ne olacak? Efendim siyasi parti disiplini ne olacak? Bu konular hükümet sistemleri tartışmasından neredeyse ayrılmayacak şeyler değil mi?
Evet.
Şimdi hükümet sistemi dediğimizde hani biliyoruz ki mesela İngiltere örneğinde partiler fevkalade disiplinli. Ne demek bu parti disiplini?
Evet. Şimdi aslında parlamenter sistemlerde bu yasama, yürütme teorideki ayrılığın uygulamada iç içe geçmesi, örtüşmesinde partilerin önemli bir katkısı var. Yani parti hükümeti dediğimiz olgu aslında bu örtüşmeyi gerçekleştiriyor. Dolayısıyla hani günümüzde partiler demokrasisinden bahsedilirken bu da parti hükümeti şeklinde söyleniyor. Parti disiplini dediğimiz zaman daha çok parlamento uygulamasında milletvekillerinin parti kararları doğrultusunda hareket etmeleri, daha çok partilerin almış olduğu grup kararları çerçevesinde oy kullanmalarını ifade ederiz biz. Yani burada milletvekili parti kararıyla bağlıdır. Belli bir ölçüye kadar serbestlik yoktur. Dolayısıyla parti kararına uymayan milletvekiller içinde parti disiplini mekanizmaları işletilir. Genelde parlamenter sistemde parti disiplinin yoğun olması gerektiği söylenir.
Şimdi hocam burada hani parti disiplini ile parti içi demokrasi arasında bir hani muhataralı bir alan var diyebiliriz belki. Belki de yok, çünkü eğer parti disiplini olmazsa sistemi işletmek de mümkün olmayacak parlamenter sistem açısından. O yüzden de hükümetin bir istikrar kazanması ve seçmenin belli bir teze oy vermesinin ya da belli bir hükümete programı oy vermesinin anlamı kalmayacak. Bu nasıl kuruluyor? Yani parti içinde, parti içi demokrasiden isterseniz yola çıkalım. Çünkü neticede o grup kararı alınana kadar bir tür parti içi demokrasinin olması lazım. Ama grup kararı alındıktan sonra da parti disiplini olması lazım ki bu bahsettiğimiz seçmenle seçilen bu temsilciler ve partiler arasında bir ilişki kurulabilsin.
Evet. Tabii ki parlamenter sistemlerde işte ortada bir hükümet programı vesaire olduğunu düşünürsek parti disiplinini işletmeksizin sistemin işlemesi de zordur. Ama parti disiplini olması parti içi demokrasiyi ortadan kaldırır mı? Bana göre kaldırmaz.
Elbette. Bu ikisi birbirinin zıddı değildir
değil,
aslında.
Kesinlikle tabii. Değildir. Çünkü sadece parti içi demokrasiden yani parti içi demokrasi sadece işte milletvekillerinin oy kullanmalarıyla gerçekleşen bir şey değil. Yani parti içindeki karar mekanizmalarının geniş bir kitleye yayılması ya da parti içindeki iletişim kanallarının açık olması parti içi demokrasiyi gerektirir. Ama bunun dışında oylama dışında vesaire parti içi demokrasisinin işletilmesi ne parti disiplini engel değildir.
Evet, yani neticede ortaya parti içi demokrasi marifetiyle bir karar alınsa dahi evet, ona uymak icap ediyor. Parti disiplini dediğimiz şey de bu ve bu, o ortaya çıkan programa parti hem milletvekilleri hem de teşkilatı üyeleri uymak durumunda, aksi halde de partiden ayrılmak durumundalar. Parti içi demokrasi ve buna bağlı olarak da hani milletvekilinin burada söz söyleyebilmesi, yani karar alınacak zamana kadar söz söyleyebilmesi biraz da seçim sistemiyle ilgili, değil mi hocam?
Elbette.
Şimdi dolayısıyla oradan seçim sistemine bakmamız gerekiyor. Eğer partideki milletvekillerini sadece genel başkan veya birkaç kişi atıyorsa o parti içindeki milletvekillerinin onları gözetmeden rahatça katılımda bulunması, tartışmaya katılması zor olacaktır. Ama bu da biraz dediğim gibi seçim sistemiyle ilgili. Siz eğer hani seçimlerde bir liste oluyor ve seçmen herhangi bir düzeyde bir rol sahibi olamıyorsa, yani tek tek kişilerin bir önemi yoksa, o zaman da milletvekillerinin bir şahsiyet kazanması zor oluyor. Burada da böyle bir problemle karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Buna ne dersiniz hocam?
Tabii ki seçim sistemiyle milletvekillerinin serbest hareket etme veya disiplin, parti disiplini arasında bir ilişki var. Örneğin nispi temsil ve geniş bölgeli bir seçim sisteminde milletvekillerinin seçilmesi daha çok partinin gücüyle olacaktır. Çünkü bir seçim çevresinde birden fazla milletvekili seçilecektir. Dolayısıyla burada partilerin ağırlığı
bugün
devreye girecek.
Türkiye'deki gibi.
Kesinlikle. Ama dar bölge çoğunluk sistemi olduğunu düşündüğümüzde her seçim çevresinden bir milletvekili seçilecektir. Dolayısıyla milletvekilinin veya milletvekili adaylarının kişisel özellikleri ön plana çıkacaktır. Seçim çevresi milletvekili sayısı arttıkça partinin ağırlığı azaldıkça da kişisel özellikler devreye girecektir. Dolayısıyla bu da aslında parti disiplininin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Örneğin dar bölge seçim sisteminde milletvekilleri seçildikten sonra da bağımsız hareket edebilirler. Serbest hareket edebilirler.
Nispeten.
Nispeten. Ama bu demek değildir ki parti ortadan kalkacaktır vesaire. Böyle bir şey yok.
Evet, bu sistemler arasında, hükümet sistemleri arasında da bir farklılık getiriyor mu beraberinde? Yani parlamenter sistem dediğiniz illa nispi çoğunluk sistemiyle mi olur? Yoksa hani başkanlık sistemindeki milletvekili senato seçimlerine baktığımızda bu ikisi arasında bir korelasyon kurabilir miyiz?
Evet. Şimdi parlamenter sistemlerde hem nispi temsil sistemi hem çoğunluk seçim sistemi uygulanabilir. Bu çoğunluk seçim sisteminde de tek türlü, iki türlü olması fark etmez. Ama başkanlık sisteminde başkanlık seçiminin mutlaka ve mutlaka çoğunluk seçim sistemine göre yapılması gerekiyor. Çünkü burada seçilecek kişi tektir. Yarış birden fazla aday arasındadır. Ama başkanlık sisteminde de parlamentonun seçimi nispi temsile göre veya çoğunluk seçim sistemine göre de yapılabilir.
Evet, orada bir seçenek ihtimali var. Yani
var,
orada
kesinlikle.
Birbirinden farklı kombinasyonlar düşünülebilir. Dolayısıyla bu da demek ki hani siyasetin karar vermesi gereken evet, şeylerden birisi. Ama bu önemli bir şey değil mi hocam?
Tabii. Şimdi baktığımız zaman mesela İngiltere uygulamasında çoğunluk seçim sistemi, dar bölge çoğunluk seçim sistemi, parlamenter sistem. Türkiye uygulamasında nispi temsil sistemi. Yani parlamenter sistem her iki seçim sistemiyle bağdaşabilir. Genel olarak başkanlık sisteminde de her iki seçim sistemi uygulanabilir. Ama siz de takdir edersiniz ki başkanlık seçiminin her halükarda çoğunluk seçim sistemine göre yapılması gerekir. Çünkü nispi temsil sisteminde hani birden fazla başkan seçmeyeceğiz.
Yani bir kişi seçeceğiz. Evet. O bir kişinin de %50'si şuradan, %40'ı şuradan olsun diyemeyeceğimize göre orada bir çoğunluk sistemi
paylaşılmaz bir makam.
Evet. Ama mesela hani bu seçim sistemi şöyle önemli. İngiltere örneğini verdiğiniz, orada %36 ile tek başına iktidar çıkarabiliyor seçim sistemine bağlı olarak. Ama Türkiye'de %41'in üzerinde oy almasına rağmen mesela son 7 Haziran seçimlerinden sonra AK Parti tek başına bir iktidar çıkaramadı.
Evet.
Bu seçim sistemi tercihi de o ülkenin siyasi sisteminin kaderini etkiliyor.
Kesinlikle. Yani seçim sisteminin hem siyasi istikrar bakımından hem parti yapısı bakımından, yani İngiltere'de, Fransa'da iki parti sistemi var. Amerika'da iki parti sistemi var. Aslında bu iki parti sisteminde hani doğrudan bir ilişki olmasa bile seçim sisteminin bunda etkisini kimse göz ardı edemez. Ya da Türkiye'de nispi temsil sisteminin çok partili bir sistem oluşmasında etkisini kimse göz ardı edemez.
Tabii bu da netice itibariyle istikrarı etkiliyor. Ve son tahlilde de istikrar da hükümet sisteminin başarısını veya başarısızlığını etkiliyor.
Evet.
O yüzden hani burada tercihte bulunurken ister istemez seçim sistemine de parti sistemlerine de dikkat etmek gerekiyor. Yani sadece dışarıdan baktığımızda hani parlamenter sistem veya başkanlık sistemi deyip geçemeyeceğimiz,
evet,
içeri girdiğimizde dikkat etmemiz gereken nüanslar var.
Evet. Burada şunun da altını çizmek gerekir. Mesela seçim çevresinin büyüklüğü. Seçim çevresinin büyüklüğü seçmen temsilci arasındaki ilişkileri etkiliyor. Örneğin bir, iki veya üç bölgeli bir seçim çevresinde seçen seçileni tanır, seçilen de seçeni tanır. Yani burada seçmenle milletvekili arasındaki bağlar daha kuvvetlidir. Ama seçim çevresinin büyüklüğü arttıkça, işte 10 milletvekili, 20 milletvekili çıkaran bir seçim çevresinde elbette seçmenle temsilci arasındaki ilişkiler zayıflayacaktır.
Bizim büyük şehirlerde olduğu gibi değil mi?
Yani,
İstanbul, Ankara, İzmir,
evet,
buralarda hani 18 milletvekili mesela seçilen bir seçim bölgesi var. O zaman o milletvekiliyle seçmen arasındaki ilişki
zayıflıyor.
Nasıl kurulacak? Zayıflıyor değil mi?
Evet.
Zayıfladığı nispetle de siyasi parti,
evet,
siyasi parti güçlendiği nispetle de
siyasi
lider
evet,
öne çıkmaya başlıyor.
Yani lider oligarşisi vesaire, tabii ki seçim sistemiyle, partici demokrasiyle, hatta hükümet sistemiyle de alakalıdır.
Evet, yani o yüzden hani bu mevzuyu tartışırken bu etrafını da tartışmak icap ediyor, dikkate almak
evet,
gerekiyor. Aksi halde eksik bir tartışma yapılmış olur. Evet, biz gene bu siyasi partiler seçim sistemi bahsini burada şimdilik kapatalım. Çünkü buna zaman zaman dönmek icap edecek konuya bağlı olarak. Yasama yürütme ilişkisi bakımından başkanlık sistemi ile parlamenter sistem arasındaki farklara bakalım bir.
Evet.
Mukayese edelim.
Başkanlık sistemi de yasama ve yürütme arasındaki ilişkiler kesindir. Ayrılık kesindir. Adeta herkes kendi yolunda gibi bir durum söz konusudur. Tabii bu teoride böyledir. Yasama ve yürütme arasında kesin ve sert bir ayrılık söz konusu. Parlamenter sistemde ise yumuşak ve dengeli ayrılık söz konusu. Yani parlamenter sistemde kuvvetler arasında bir işbirliği söz konusudur. Hatta buna fonksiyonlar ayrılığı şeklinde nitelendirme de yapılabilir. Ama özellikle Amerikan başkanlık sisteminde bir kontrol ve denge sistemi olduğu için Amerikan başkanlık sistemi organlar birbirlerine muhtaç kılınmıştır. Yasama ve yürütme arasında her ikisine de bir örnek vermek isterim. Örneğin Amerikan başkanlık sisteminde ve genel olarak da başkanlık sisteminde kanun yapma yetkisi parlamentonundur. Ama kanunları onaylama yetkisi başkanındır. Dolayısıyla meclis kanun yapar, başkan onaylar. Ya da bütçe, yapma yetkisi parlamenter sistemden farklı olarak, yani önerme yetkisi başkanlık sisteminde meclisindir. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Eğer parlamento başkanın bütçesini onaylamazsa başkan herhangi bir icraat yapamaz. Başkan da meclisin kabul ettiği bir kanunu veto ederse meclis bir, dolayısıyla organlar arasında bir hem denetleme açısından hem birbirlerini kontrol etme açısından bir uygulamada kontrol ve denge sistemi oluşturulmaya çalışılmış ve bu organlar birbirlerine muhtaç bırakılmış. Parlamenter sistem uygulamasında ise yasama ve yürütme arasında, özellikle sizin de belirttiğiniz gibi partiler demokrasisi, parti hükümeti ve yasama ve yürütmenin aslında iç içe geçmesine sebep olmuştur. Buradan şunu söylemek istiyorum. Hani kuvvetler ayrılığının teori olarak gerçek anlamda başkanlık sisteminde daha iyi uygulandığı sonucuna varılabilir.
Evet, şimdi burada hani tekrar hatırlatmak lazım. Parlamenter sistemde hükümet parlamentoya bağlı. Her an onun tarafından değiştirilebilir, dönüştürülebilir. Evet. Ama başkanlık sisteminde öyle değil. Her ikisi ayrı ayrı seçiliyorlar ve birbirlerine bağlı süreleri yok. Birbirlerinden yok. Ayrı sürelerle seçilmiş durumdalar. Ayrı seçimlerle seçilmiş durumdalar. Bu beraberinde aslında bir tür istikrarı da getirmiş oluyor. Dediğiniz gibi bir yandan fonksiyonel olarak ayrışma, işbirliği yapma mecburiyeti, ama bir yandan da istikrarlı bir süre içerisinde işte başkan 4 yıllığına seçiliyor ve o 4 yıl ne yapacaksa yapacak. Ya anlaşacak, ya uzlaşacak, ya belki de çatışmayı tercih edecek. Ama o 4 yılı var istikrarlı bir şekilde. Parlamenter sistemde ise böyle değil. Bu süre parlamentonun kararına göre hükümet açısından değişebiliyor. Parlamentonun kendisi açısından da biraz önce bahsetmiştik. Cumhurbaşkanının bizdeki uygulamayla eğer hükümet ortaya çıkmazsa onu sona erdirebilme ihtimali var.
Evet.
Şimdi
yani hocam, parlamenter sistemde hükümetler üzerinde bir güven oyu tehdidi var.
Evet.
Ama başkanlık sisteminde başkan için bir güven oyu veya güvensizlik oyu mekanizması yok. Çünkü başkanlık sisteminde organlar arasında, yasama ve yürütme arasında hem organik olarak hem de fonksiyonel olarak kesin bir ayrılık var.
Bu Karl Popper siyaset üzerine, demokrasi üzerine yazdığı yazılarda özellikle başkanlık sistemini tercih ettiğini anlatarak bunun sebebini koalisyonların getirdiği muğlaklık olarak takdim ediyor. Diyor ki bir siyasi parti programına oy veriyorsunuz ama koalisyon o parti programından farklı bir program oluşturuyor.
Evet.
Ve kimin ne ölçüde sorumlu olduğunu bilemiyorsunuz.
Evet.
Bu muğlaklık karşısında seçmenin verdiği oyun anlamı kalmıyor. Halbuki başkanlık sisteminde net bir durum söz konusu. Başkanın programına oy veriyorsunuz ve süre sonunda da onu oylayacaksınız, ödüllendireceksiniz veya cezalandıracaksınız. Ona göre bir tercihte bulunacaksınız. Değil mi?
Kesinlikle. Şimdi demokrasilerde öngörülebilirlik ve hesap sorulabilirlikten bahsedilebilir. Şimdi parlamenter sistemde özellikle koalisyon uygulamasında yani öngörülebilirliğin gerçekleştiğini söylemek mümkün değildir. Hani siz bir partiye oy veriyorsunuz. Daha sonra oy verdiğiniz parti başka bir partiyle koalisyon hükümeti kuruyor. Dolayısıyla
sizin bu, belki de hiç istemeyeceğiniz,
hiç istemediğiniz
partiydi.
Ya da burada hükümetler meclis içinden çıktığı için parlamenter sistem uygulamasında başbakan meclis içinden atanır ama cumhurbaşkanı tarafından belirlenir ve atanır. Yine özellikle koalisyon hükümetlerinde demokrasilerin olmazsa olmazlarından hesap sorulabilirlik. Yani sorumluluğun kimde olduğunu görmek zordur. Eğer tek parti hükümetinde belki sorabilirsiniz ama özellikle Türkiye'de önceleri ikili koalisyon hükümetleri 90'ların sonundan itibaren üçlü koalisyonların devreye girdiğini düşünürseniz hesap sorulabilirliğinde çok düşük, hatta hiç olmadığını söylemek mümkün.
Evet, hangi parti hangisinden sorumlu? Mesela bir bölüşüm söz konusu oluyor. Yani bazı partiler bazı bakanlıkları alıyor ama o bakanlıkların bütçesi diğerinin elinde oluyor. Evet. Ya da o bakanlığın dramatik bir konuda vereceği karar, diyelim mesela özelleştirme ile ilgili vereceği bir karar, bütün hükümetin performansını etkileyebiliyor. Evet. Dolayısıyla seçmen giderek kimi nerede cezalandıracak, kimi nerede ödüllendirecek, bunu seçmekte, bunu tercih etmekte zorlanıyor. Evet, parlamenter sistemin işleyişindeki temel problemlere yönelelim isterseniz. Evet. Herhalde burada biraz hem teorik çerçeveden bahsedeceğiz, hem de uygulamalardan bahsedeceğiz.
Evet. Şimdi burada özellikle sadece bizim ülkemiz uygulamasında değil, parlamenter sistemlerde yürütme organının iki başlılığı bir problem olabilir. Problem olabilir diyorum ama iki başlılık sorununun ortaya çıkmadığı ülkeler de var. Özellikle yetkisiz devlet başkanlığı oluşturulduğu zaman, ki Türkiye'de bu oluşturulamıyor, bu genelde monarşilerde böyle, ki parlamenter sistem uygulaması, ya da Cumhurbaşkanı'nın eskiden beri hiç yetkisiz olması, sembolik olması gerektiren sistemlerde iki başlılık problemi yaşanmıyor.
Hocam şimdi burada tarih de önemli bir rol oynuyor değil mi?
Kesinlikle.
Mesela Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda işte Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı olarak da seçiliyor. Cumhurbaşkanı
23'ten itibaren
belki kendisinin olağanüstü anayasal gücü yok ama aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı.
Evet.
Oradan kaynaklanan ve karizmatik kişiliğinden, milli mücadele komutanlığı, kurucu devlet başkanlığı gibi sıfatlarından kaynaklanan bir gücü var. O yüzden de mesela İsmet İnönü ile anlaşmazlık konusu olan, İsmet İnönü'nün başbakanlıktan ayrılmasının sebebini teşkil eden şey Mustafa Kemal Atatürk'ün hükümetin işlerine, hatta hükümeti de geçtik, bakanların işlerine doğrudan müdahale etmesi,
evet,
doğrudan hani başbakanı da aşarak onunla görüşmeye başlamasının İsmet Paşa'da yarattığı rahatsızlık. O yüzden aralarında kimi tartışmalar gerçekleşiyor ve İsmet Paşa çekilmek durumunda kalıyor, ayrılıyor. Mesela onun yerine Celal Bayar getiriliyor, Mustafa Kemal tarafından getiriliyor.
O da genel başkan.
Evet, o da Celal Bayar, hani gene o zaman Atatürk genel başkan, ama o başbakan haline getiriliyor, atanıyor. Şimdi orada da mesela bir süre sonra Celal Bayar şunu merak ediyor: ben başbakan olarak hangi yetkilere sahibim? Cumhurbaşkanı hangi yetkilere sahip? Çünkü o da farkında ki, evet, o anayasal durumun ötesinde bir durum söz konusu. Hatta bunu Mustafa Kemal Atatürk'e soruyor. Atatürk de diyor ki işte orduyla ilgili bütün atamaları ben yaparım. İç işlerinde mülki idare ve emniyetle ilgili atamaları ben yaparım. Dış işlerle ilgili bütün atamaları ve kararları ben veririm. Geri kalan alanlarda serbestsin diyor. Yani orada serbestsinden dediği alan da biraz ekonomiyle ilgili, evet, alanlar kalmış oluyor zaten geriye. Hani o tarih çerçevesinde baktığımızda da buradan kaynaklanan yani yetkisi olmadığı dönemde de anayasal olarak Türkiye'deki devlet başkanının tarihten kaynaklanan böyle bir rolü var.
Evet. Yani sizin de belirttiğiniz gibi başlangıçtan itibaren aslında yetkili bir cumhurbaşkanlığı geleneğinden geliyorsunuz. Aynı zamanda genel başkan. Dolayısıyla sembolik bir cumhurbaşkanlığının ben Türkiye'de uygulanabileceğine inanmıyorum.
Bu parlamento ve parlamenter sisteminin fiiliyattaki problemlerini önümüzdeki, evet, programda devam edeceğiz. Hocam teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyoruz.
Dünden yarına Türkiye.